sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımıza 24. sözün ikinci dalıyla devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederiz.
İkinci dal, çok esranın anahtarlarını tazamun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır, evliya niçin usul-i imaniyede ittifak ettikleri halde meşrulatlarında, keşfiyatlarında çok tehalif ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşiflere bazen hilaf-ı vaki ve muhalif-i hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır, enbiya-i salife niçin haşr-i cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar? Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Hatta derece-i hakkal yakına kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselam ve bütün kütüb-i mukaddesinin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. O zaman bu metinle ilgili birkaç çıktı sualimiz olacak. Birinci olarak çok esrardan maksat nedir ki bu dal o esrarın anahtarlarını tazammun ediyor?
İşte esrar mı? Sırlar demek.
Evet.
Bence senin saydığı bu mesele de sırlar yani.
Evet.
Şu sayılan maddeler sır yani, insanlar bilemiyorlar. Sır gizli demek ya.
Evet.
Şimdi evliyenin için iman hakkında ittifak etmişler de meşrulatların ihtilafa girmişler. Bunun için bir sır değil mi? Bilemeyiz. İşte Enbiya-i Salef'i niye Haşr-ı Cismani'den fazla bahsetmemişler de daha sonra ümmetlerin bir kısmı yoldan çıkmışlar. Bu erkeni inkara kadar gitmişler. Veya işte ehli nazar dediğini, ehli fikir aynı hakikati farklı şekillerde nasıl görmüşler, niye görmüşler,
evet,
niye ihtilafa düşmüşler gibi. Bunların bence sırlar değil, bunun ahtarları.
Evet.
Bütün bunları Üstad Hazretleri dersin devamında Katre, Zühre, Reşfe misalleriyle o büyük hakikatli sırlara, derin sırlara işaretler yapacak. Hatice de kendisi de ifade ediyor dersin devamında. Hakikate dar gelen diyor.
Evet.
Yani ne kadar bakabilirsek yani kabiliyetimize göre o misallerle bu sırlara uzaktan uzaya bize baktıracak.
Evet. İkinci olarak evliyanın usul-i imaniyede ittifak etmesi ne anlama gelmektedir? Usul-i imaniyede ittifak eden evliyanın keşfiyatlarında çok tehalif etmelerini nasıl anlamalıyız? Ayrıca meşrudat ve keşfiyat ne demektir?
Şimdi usul-i imaniye ilk defa yani hemen aklıza gelin. İmanın altı rüknüdür usul-i imaniye. İmanın evet, asılları. Usul asıllar demek. Bu manada bütün evliya müttefiktirler. Değil mi? Bütün iman hakikatlerinin bütün şubelerine her veli inanmıştır.
Evet.
Ama keşfiyat başka. Keşfiyat usul-i imaniyeye dair olmuyor. Teferruat meseleleri de oluyor.
Evet.
Yani bir veli keşfine dayanarak efendim, iman hakikatlerinden birisini ya da bir şubesini başka türlü yorumlayamaz yani. Değil mi?
Evet.
Mesela kitaplara iman diyelim. Deyince bütün kitaplara biz iman ediyoruz. Hani rüyasında görmüş de falan suhuf, başka türlü görmüş, onunla amel edilmez. Çünkü rüyada amel edilmez bir defa. Onun için keşfiyatlar esas olmuyor burada. Usul-i manide bütün evliye müttefiktirler. Keşfiyatlar teferruattadır. Ben bunu böyle gördüm diyor. Keşfiyat malumunuz. Yani şeyde de var ya, fenli bilimlerde de var ya keşifler.
Evet.
Adın bir bilim dalında ihtisaslaşıyor, çok emek veriyor, gece gündüz çalışıyor. Cenab-ı Hak'ın çalışması mükafat olarak, fıtri şeriatın uyduğu için Cenab-ı Hak'ın mükafat olarak o dalda, o fenli meselede ona bir kapı açıyor değil mi?
Mülhem keşaf.
Mülhem keşaf yani, evet. İlham ediyor ona. Oradaki ilhamlar şey mani değil yani, satıyor küfür mani değildir.
Evet.
Çalışmanın semeresi oluyor. Nasıl böyleyse, bir veli de zaten farzlar kemalle kılıyorlar. Nafile namazları da yine aksatmadan kılıyorlar. Onun ötesinde mümkün olduğu kadar hayır hasenat, yalvarma, dua, iltica, bütün bunları işte bilim adamının çalışması nevinden tabiri caizse çok büyük gayretler sarf ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve bazı hakikatlere vakıf olmak için. Bu gayretler sonunda Cenab-ı Hak kendilerine bazı hakikatleri ilham ediyor. İlham ediyor. Dolayısıyla bu ilhamlar usul-i maniye zıt olmaz. Mümkün değil yani.
Evet.
Yani mümkün değil. Ama ilhamlarda bazı farklar olabiliyor. Zaten onlar amel edilmiyor. Yani ilhamla amel edilmez. O şahsın kendini bağlar. O da kendine ait şahsi meselelerinde kendisi diyelim bir ilhamın gerekir. Şu sahada çalış mesela. Değil mi?
Evet.
Yoksa ilhamen işte akşamımızın dört yakat kıldığı bir ilham gelmez zaten. Ona ilham denmez. İlhamlar Cenab-ı Hak'tan geliyor. Cenab-ı Hak'tan gelen, kelam sıfatından gelen ilhamlar şeriatı muhalif olmaz zaten.
Evet.
Evet. Usul-i İmaniye, bir doksanız söyleyeyim. Usul-i İmaniye...
Usul-i İmaniye'de tamam. İttifak etmesi...
Usul-i İmaniye birkaç şıklı sormuştun sanki.
Evet.
Bir de usul-i İmaniye, iman hakikatlerinin altı rükünü olmakla evet. beraber. Bir de usul, yani şu maniye de geliyor. Yani tahkiki imana ermenin yolları,
evet.
usul.
Metodu.
Metot, o maniye de geliyor. Risale'nin baştan sonra... usul-i imaniye ile doludur yani.
Evet. Evet. Meşrudat ve keşfiyat arasında fark var mı hocam?
Aynı şey hemen hemen.
Evet.
Yani meşrudat keşfiyatın sonucudur yani.
Evet.
Yani bir şeyi keşfeder, keşfiyat sonunda bir şeyi müşahede eder yani.
Evet.
Yani keşif işte az önce arz ettiğim gibi nafile ibadetlerde gayret, sonra Cenab-ı Hakk'a iltica, yalvarma sonunda, dua, ubudiyet sonunda Cenab-ı Hakk'ın özel bir İlhamı oluyor ona.
Evet.
Bir hakikati keşfediyor. Değil mi?
Evet.
Keşfeteceği de müşahede ediyor.
Evet.
Keşfiyatın neticesidir müşahede.
Evet.
Müşahede görünen şey demek. Başkasının göremediği şey. Bu mesela ehli keşfül kubur var. Kabirleri keşfediyorlar. Yani bir kabristanda gittiği zaman oradaki zatların amellerini, hesaplarını, vaziyetlerini görebiliyor. Bu keşiftir.
Evet.
Dolayısıyla müşahede etmiş oluyor yani.
Evet.
Yani keşfin neticesidir müşahede. Yani aynı manada hemen hemen.
Son yine metinde geçen şuhud derecesinde olan bazı keşiflerin hilaf-ı vaki ve muhalif-i hak çıkmasına örnek verilebilir mi?
Örnek, sanıyorum Risale'lerde şöyle bir örnek geçiyor. Daha da bir ders geçiyor yani. Yani bazı sadaka belayı defeder hadisini Üstad izah ederken bazen de mesela musibet gelirken önüne sadaka çıkıyor.
Evet.
Değil mi? Onun için o musibet gelmiyor.
Evet.
Şimdi o ehli keşif ve ehli müşahede o hasi haber veriyor. Bu ağzın başına şöyle bir hal gelecek.
Evet. Ama bir felet, bir futuhat olacağını evet, söyleyebilir.
Ama onun müşahedesi sadakanın belayı defetmesine ulaşmıyor.
Levh-i Ezeli'ye kadar çıkamıyor.
Öyle çıkamıyor. Yani. Sadece ilk başını görüyor. Daha sonra o zaten sadaka vermesiyle o bir ala kalkıyor.
Evet.
Fakat o zaten sözü çıkmıyor yani.
Evet.
Temelde yine o söz doğru. Mücadele etmiş. Fakat daha sonra olay değişmiş.
Evet.
Bir böyle. Bir de sanki bir süt misali değil mi Üstad Hoca?
Evet.
Buna. Şimdi müşahede... İşte bir iki çobandan Üstad bahsediyor. Mektubattan mı geçiyor?
Evet, 18. mektupta.
İşte çanakları var, süt dolu, üzerinde kavalları var. İşte birisi uykuya dalıyor, bir rüya görüyor. Sonra bundan bir şey çıkıyor, sinek gibi. İşte kavaldan geçiyor, ileride bir gevenlik var. Gevenliğin altına giriyor, daha sonra seyahat tersine dönüyor, bu da uyanıyor. Şimdi adam izah ediyor şeyini, rüyasını, anlatıyor. Sütten bir deniz gördüm. O müşahede yanlış. Sütten deniz yok. Ama hakikaten onun işte
o çanak süt
olan deniz görmüş. Süt ya. İçinde dehşet bir köprü kurulmuş. Köprüde de bir şey yok. İşte kavar köprü oluyor. Üstünde delikler açılmış olan. İleride bir meşelik gördüm. Meşelik de gemen.
Evet.
İşte onu ancak uyanık olan tabir edebiliyor. İşte nasife derecesine çıkanlar ancak şey yapabiliyorlar. Tam isabetli tabir yapabiliyorlar. Onun için tabirle de hata olabilir.
Evet.
Ama görülen yanlış değil, tabirde hata var.
Evet. Evet. Ehli fikir ve nazardan maksat kimlerdir? Bu zevatın kat'i bürhanlar ile halk telakki ettikleri efkarları birbirine nasıl tezat teşkil ediyor?
Şimdi ehli fikir de kelime masuluk, düşünen insanlar demek yani. Bütün mütefekkirler ehli fikirdirler. Değil mi? Ehli fikirle nazar. Nazar da o da fikir demek, düşünce demek. Ama daha çok bunun kelam alimleri kastediliyor. Bir de muhakkikine asfiye. Yani evliyalardan, bütün evliyalar, asfiyeler evliyadırlar aynı zamanda. Ama asfiyenin diğer özelliğine ilimde de ileri gitmişler. Yani hem manen, keşif yönünde çok ileriler, hem de ilmi yönünde çok ileri insanlar. Bunların görüşlerinde birbirine muhalifleri olabiliyor ama bu farklılık arz ettiğim gibi usul-i imaniye taalluk eden meselelerde değil.
Evet.
Teferruat meselelerdedir. Bunun en güzel yeni örneği içtihat meselesidir. Müçtehitlerin hepsi ehli fikirdirler.
Evet.
Ayetlerden, hadislerden istihraç ederek her biri aynı olay hakkında farklı hükümlere varmış olabiliyorlar.
Evet.
Birisi şu hadisleri esas alıyor ve olayları, diğeri diğerlerini esas alıyor. Neticede fikirler birbirine muhalif çıkabiliyor ama nihayet bir amele taalluk eden bir meseledir bunlar. Yani itikada taalluk eden bir içtihat farklılığı söz konusu değil. Buna teferruattır. Üstadımız diyor ya, içtihat eden doğru yapsa bir sevap olur, yanlış yapsa, iki sevap, yanlış yapsa bir sevap alır. Çünkü bir hakikati bulmaya gayret ediyor.
Evet.
Yani niyeti o. Ve hakikati o şekilde görüyor. Onun kafa, zihni, egzersizleri diyeyim, yorulmaları, gayretleri neticesinde kendisi o kapı açılıyor. Ötekinde diğer kapı açılıyor.
Evet.
Mesela bu her ikisiyle amel edenler şey oluyor yani, ameller makbul oluyor.
Evet.
Çünkü nefs-i emirde hangisi hak olursa olsun bir defa ikisi de doğru da.
Evet.
Çünkü biri bir sarf diye iki sarf aldığına göre ikisi de doğru. Ama uyan insanlar, kastı ne? Uyan insan diyor ki ben şu konuda mütehassıs değilim. Ben şu zatın içtihadına uyuyorum diyor. Değil mi? Bu adamın niyetine hakikati bulmak ve amelini en doğru şekilde yapmak. Niyet bu ya, Allah kalbimize bakıyor. O zatın kalbine göre onun amelini kabul ediyor. Ötekileri diyor ki ben şu zatı daha şu zatın içtihadına tabi oluyorum diyor. Değil mi?
Evet.
Onun da yine niyetini amelini en doğru şekilde yapmak. Cenab-ı Hak da onun kalbindeki niyetine göre amelini kabul ediyor. O içtihatların farklılığı bu iki şahsın amellerini tesir etmiyor.
Evet.
Herkesi de makbul oluyor.
Evet. Hocam, kelam ilmi hakkında bilgi alabilir miyiz?
Kelam var mı? Türkçesi, Türkçe'de konuşma manasında da.
Evet.
İstilahi olarak kelime-i şehadet kelamı, kelime-i şehadetin iki kelamı Allah'a iman ve ahirete, Resulü Efendimiz iman. Ve sonra diğer altı iman rükünü geliyor. Kelam bilim, bu imanın altı rüküne dair olan bir ilim.
Evet.
Yani başta Allah'a ait, marifetullah'a dair ilimler, sonra ahirete dair ilimler, meleklere dair ilimler. Bunların tümü kelam ilimine giriyor. Buna ilm-i usulüddin de deniyor. Bir başka ismi de bu. İlm-i usulüddin, evet.
Hocam, yine metinde geçen bir hakikatin çok renklere girmesi örneklendirilebilir mi?
Şimdi bir hakikat çok renklere girebilir. Nasıl girer mesela? Şimdi güneşten, aslında kendi misalini, güneşten ziya geliyor değil mi?
Evet.
Herkes kendi ailesinin müşahedesine tabidir diyor.
Evet.
Herkesin elinde farklı bir ayna olsa, değil mi? Bir ayna var ki sadece yeşili gösteriyor. Diğer ayna var ki hem yeşil hem kırmızı gösteriyor. Tek ayna üç rengi gösteriyor. Tekisi yedi rengi de gösteriyor. Şimdi bunların her birisi kendi güneşin kendi aynasındaki tecrübesine göre hakikati öyle görüyor yani.
Evet.
Değil mi? Hepsinin gördüğü doğru ama doğrulukta da derece farkı var.
Evet.
En doğrusu nedir? Yedi rengi birden gösteren aynaya göre amel eden. Evet. Diğeri de yanlış değil diğerlerine.
Evet.
Mesela bazen şöyledir, ne kadar diyor mesela, diyelim ki hakikat nedir diyelim. İşte adam boyunun şu kadar olması değil mi? Bir çıplak göze bakıyorsun, bir de iç bükü aynı, bir de dış bükü aynaya bakıyorsun. Değil mi? Birinde çok kısa, ötekinde çok uzun görünüyor.
Evet.
Değil mi? O aynalar ne yapabiliyor? Hakikate farklı şekiller verebiliyor. Onun için aynı hakikati farklı akıllar, farklı kalpler, farklı şekilde müşahede edebilirler.
Evet.
Bunda şey yok yani. Beis yok. Şeriata aykırı olmamak şartıyla.
Evet.
Herkes kendi aynası mücadelesine tabi olabilir. Ama bunu sadece ya, müştehitler için buyuruyor bunu gerçi. Her müştehit diyor, nefsi için iştahat eder. Fakat teşri edemez diyor.
Evet.
Bu şeriat budur diye umma yayamaz. Her veli de müşahedesiyle kendi kalbine doğan o manalarla tefeyyüz eder, terakki eder. Ama bunu bütün insanlara teşmi edemez.
Evet.
Zaten şeriata, tarifin içeride keremete uyulmaz zaten.
Evet. Yani bir hakikatin çok renklere girmesine mesela dünyaya bakış açısı olabilir mi?
Ha, onun sözü doğru. Mesela şimdi dünya nedir?
Evet.
İşte herkes kendi ailesi müşahedesi tabi. Ona bir misal da olur. Üstadımız 17'nin sözü dünya hakkında değişik tarifler getiriyor. Hepsi
evet.
De doğru.
Evet.
Hepsi doğru değil mi?
Evet.
Dünya diyor bir kitab-ı semedanidir.
Evet.
Doğru. Kudret kalemle yazılmış bir kitaptır kainat ve içindeki eşyalar. Bu göze baktım dünya bir kitab-ı semedanidir değil mi?
Evet.
İşte bir aynalı mecmuasıdır diyor. Allah'ın isimlerine aynı cihetine baktın mı? Kainatta varlıklar, dünya, Esma-ı İlahiyye'nin aynalar mecmuasıdır. Hem bir imtihan salonudur diyor değil mi? Bu şekilde 8 madde sayıyorsunuz.
Seyyar ticaretgâhtır.
Seyyar bir ticaretgâhtır diyor mesela.
Evet.
Hepsi doğru.
Evet.
Bakış açısına göre. Yani bazen örnek veriyoruz. Mesela diyelim, bir beyaz kağıt var önümüzde değil mi? Beyaz bir kağıttır. Bu nedir diyorsunuz? Biri rengine bakıyor diyor, beyaz. Beyazdır diyor. Öteki şekline bakıyor. Diyor ki dikdörtgendir diyor mesela. İkisi
evet.
De doğru. Değil mi?
Evet.
O rengine bakmış, öteki şekline bakmış.
Evet.
Yerde maddesine bakıyor. Diyor ki bu kağıttır diyor.
Evet.
Üçü de doğru.
Evet.
Bakış şeyler farklı. Açılar farklı.
Evet. Hocam yine ikinci dalın başında geçen Enbiya-i Salife niçin haşr-ı cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar. Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler.
Şimdi hem üstadın bir de bir ifadesi var. Diğer peygamberlere niye kitaplar ve peygamberlere niye Kur'an kadar tafsilat vermemişler?
Evet.
Değil mi? Buyuruyor ki o devirler diyor beşerin bedeviyet ve tuhulet devirleridir diyor. Çocukluk dönemleridir diyor.
Evet.
İptidai derslerde izah az olur diyor. Yani şimdi o dönemin insanlarına göre, hani belagatın tarifi var ya, muhteze hali mutabakat. Her dönemin insanlarına uygun, onların kabiliyetlerine göre, şartlarına göre kitaplar indirilmiş, şeriatlar getirilmiş. Farklı şeriatlar da buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu ahirete iman konusu, bazı erkek iman değil, daha çok ahirete imanda problemler çıkmış. Ahiret iman konusunda mesele şu, yani peygamberi tebliğ ediyorlar ahiretin varlığını. Bir kısmı peygamberi iman ediyor, onun her dediği doğrudur diyor, kalben amenna diyor değil mi?
Evet.
Bir kısmı da işte aklına güveniyor yahut işte inanmaya niyeti yok, isyanları, günahları bırakmıyor inansın her neyse. Ne diyorlar? Kur'an'da çok geçiyor bu mana. Şimdi bu anlattıklarınızı diyorlar. Bizim dedelerimize de anlatılan masallardır. Yani toprak büdar nasıl adam olacak mesela? Aklı almıyor.
Evet.
Demiş. İnkar etmişler. İnanmış, inanmaya inanmamış. Peygamberler de uzun uzun izaha girmemişler.
Evet.
Çünkü neden, için yolu sorular gelmemiş ki onlara.
Evet.
İnanmış ve inanmamış. İnanmış, inanmayan da dediğin gibi. Bunlar masaldır demiştir, toprak dirilmez demiştir. Öldükten sonra nasıl dirileceğiz deyip inkara satmışlar. Dolayısıyla peygamberler de o noktada fazla tavsiyet vermemişler yine. Evet. Neden için soruları beşeriyetin medeniyet devrinde başlamış.
Evet.
Akıllar, işte neden, hani bu asırda zaten hep neden için dolu. O yüzden Sarıyor da hep bütün iman hakikatlerini hem akdelerleri ispat ediyor hem de kalbe kabul ettirecek şekilde bir külliyat telif etmiş. Zamanın gereği bu yani.
Evet.
Üç asır evvel bunları ispata gerek görülmemiş değil mi?
Evet.
Bu da bir misal olur buna yani.
Öyle. Evet. Yine hocam, arif hakikat olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gittikleri halde bir kısmının meşreplerinde bazı erkan-ı imaninin pek az ve mücmel bir surette görünmesini ve o zatlara tabi olanların ileride o erkan-ı imaniye lazım olan ehemmiyeti vermemelerini örneklerle açabilir misiniz?
Üstadımız mücmel şey yapıyor, başka bir durumda geniş izah ediyor.
Evet.
Kastedilen vahdet-i vücut meşrebi daha çok. Vahdet-i vücutta diyorsa tevhid-i istirraktır diyor.
Evet.
Nazara sığmayan bir tevhid-i zevkidir diyor. Yani Allah'a iman rüknünde çok ileri gitmişler.
Evet.
İstirak artık gark olmuşlar sanki o hakikaten. Hani denizde dalan bir insan nasıl karadaki eşyayı göremezse, o bir misal istirak,
evet.
Gark olmak. Aynen öyle de bu iman hakikatine öyle dalmışlar ki diğer iman hakikatlerini göremez olmuşlar. Çünkü ve la mevcut illahı diyor, ondan başka mevcut yoktur. Bunu tabi istirak halinde söylemişler. Ayrı bir konu da inşallah başka zaman girilir. İşte bunu aklen söyleyemezler yani. Çünkü ondan başka varlık yoktur dedim mi cennet de yoktur o zaman. Değil mi? Ahirete inkar çıkar buradan.
Evet.
Bunu aklen söylemiyorlar. İstirak haliydi, manevi sarhoşluk halinde söylenen bir söz. Tevhid zevki, öyle zevk etmişler bu şekilde. Ama Üstad başına arifi hak mı diyor bir tabi kullanıyor.
Hakiki arif olan.
Hakkı, bak Üstad şeyini veriyor. Onlar hakkı ariftirler yine. Ama bu noktanın nakıstırlar Üstad diyor. Vahdet-i vücut meşhed için sadık meşheptir ama diyor nakıstır diyor değil mi?
Evet. Ha.
Niye nakıs? Çünkü iman sadece bir rükünde terakki ettiriyor.
Evet.
Sadece Allah iman rükünde. Hakkı terakki iman altı rükünde de terakkiyle, tahliyle evet. Mümkün olur. Ve onları Üstad'ımız bir itirazlarına karşı onu Vahdet-i Vücud'da çünkü itiraz edenler de olmuş. Hakim ismine mazhar olduğu için hikmet işi ortaya koymuş. Hem diyor ki nakıs meşreptir, hem de diyor ki sadık meşreptir. Peki niye böyle demişler? Çünkü diyor onlar, Cenab-ı Hakk'ın vacip olan varlığını o kadar nazar etmişler ki, mümkünatın varlığını yok gibi görmüşler.
Evet.
Mana bu yani, kelime olmasa da.
Vacib-i vücuda nispeten diğer mevcutlara
vücut denir öyle. Onlar vücudun varlığına layık değiller evet. Demişler yani, layık değiller. Yoksa ahireti inkar etmiyorlar haşa.
Evet.
Ama o kadar dalmışlar ki tevhide, diğer iman rükünleri onların nazarında işte vücut ismine layık görülmemiş.
Evet.
Melekleri de işte o şekilde, hepsi esma tecelliler demişler.
Evet.
Melek de esma tecellisi, sıfat tecellisi. Tecelli çektim, melek de ortada kalmaz, ahiret de ortada kalmaz. O da varlık dedim Allah'ın varlığıdır. Diğer varlıklar gölge mesafesindedir. Yani varlığı yokluğu mesafedir sanki de demişler. Vücut ünvanına layık görmemişler. Yani tabi arada bir ince bir fark var artık. Kısa bir girelim lazım konusunda. Uzun gelemeyiz de. Üstadımızın başka bir konuda misal veriyor da. Anlatın sözde. Sen diyor ayınların mahzenine girsin. Bir sayet binler sayet olur. Zihayet yalnız sensin ötekiler ölürler diyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi ayınlar bir tek ayın alalım biz. Karşında bir ayna var. Kendileri de görünüyor. Tezahür ediyoruz değil mi? Görünüyoruz.
Evet.
Peki şimdi oradaki aynadaki görüntü yok mudur?
Var.
Var da. Ama oradaki adam mıdır?
Değil.
Değildir. Vardır ama adam değildir. Yani böyle bakmışlar mevcudata. Var ama ona var da denmez yani. Vücudun bana layık değil demişler yani.
Evet.
Adam varlığına göre işte o gölge varlıklara esma tecellilerine var dememişler. Yani. İşte böyle tevil ediyor. Ama öteden de diyor ki nakıs meşreptir. Çünkü sadece bir iman rükmünde ilerlemişlerdir.
Evet. Hocam son olarak hakiki kemalın bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla tahakkuk etmesi ne demektir?
Az önce sanki söyledik bunu.
Evet.
Bu Kur'an'ın yolu budur yani. Peygamberimizin yolu budur. Resul Efendimiz bütün ömür boyunca evet en çok Allah'ı anlatmış. Çünkü insan yaratılış gayesi Allah'ı tanımak. Peki Allah'ı tanıyan insanlar ikinci tebliğin olmuş, ona itaat et ve ibadet etmeleri olmuş değil mi? İbadet ayetlerini tebliğ etmiş. Peki inanın ibadet eden insanların akıbeti ne olacak? Önüne sonra onlar için bir saadet menzili var. Yetminler ne olacak? Bir azap görecekler. Evet. Ahirete iman hükmü gelmiş. Üstad Hoca da Kur'an-ı Kerim'in üçte birisi diyor, ahiretten bahseder.
Evet.
En fazla Allah'tan bahsetmiş Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz. Hemen peşine ahirete iman gelmiş.
Evet.
Değil mi? Sonra işte kitaplara iman gelmiş. Çünkü kitaplara amel etmişler de ahiretlerini kazanmışlar. Yani cennete layık kıymet almışlar Üstad'ın ifadesiyle.
Evet.
Peki kitapları nasıl muhatap olacak? Peygamberler eline almışlar kitaptaki hakikatleri.
Evet.
Böyle peygambere iman, kitaplara iman, kitaplar nasıl gelmiş, ulaşmış onlara? İşte melekler vasıtasıyla, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla.
Evet.
Sadece meleklerin bir tek Cebrail'e bile baksak, insan imanda bunu hep söyler. İnsan ibadet etti mi, bu Allah'a da inanıyor demektir. Değil mi? Melekler inanıyor, ona elle gelen Kur'an'a inanıyor demektir. Kitaba inanıyor, o kitabı tebliğ eden peygambere inanıyor, ahirete inanıyor. Kader imanıyor. Bütün iman hükümlerine inanmakla insan ancak hakiki kemale erer.
Evet.
Bunun için Kur'an-ı Kerim'de de tüm işlenmiş, Peygamberimiz de tümünü tebliğ etmiş.
Evet. Devamındaki metinde bahsettiğiniz konuyu soracaktım hocam. Halbuki bütün esmanın, mertebe-i azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselam ve bütün kütüb-i mukaddesinin reis-i emir olan Kur'an-ı Hakim. Bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir.
Az önce onu arz etmiş oldum.
Yani. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip izleri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.